Ayrım 24. Pekin'den gelen adam Henning Mankell. Sayfa 281. Sabah sokaklarda dolaşmaya başladığından beri içinde kaynağını çözemediği bir huzursuzluk vardı. İnsanlar tarafından kuşatılmak veya dev şehirdeki kişiliksiz otelde yapayalnız kalmak arasında sıkışıp kalmıştı. Kaybolacak olsa onu kim özlerdi? Var olduğunu fark eden biri çıkar mıydı? Gençliğinde bir kez daha benzer bir deneyim yaşamıştı. Bir birey olarak varoluşu sona ermiş, kimliğinin parmaklarının arasından kayıp gittiğini hissetmişti. Artan huzursuzluğunu bastırmak umuduyla ayağa kalkıp pencerenin önüne gitti. Sokak ve şehrin Birgitta'nın bilmediği rüyalara sahip insanları aşağılarda, çok uzaklardaydı. Odaya saçılmış olan kıyafetleri topladı ve kapıyı arkasından kilitledi. Ama asıl yaptığı baş etmekte güçlük çektiği, gittikçe büyüyen huzursuzluğu bastırmaya çalışmaktı. Hareket etmeye ihtiyacı vardı, şehri tanımak istiyordu. Karin o akşam onu Pekin Operası'nda gösteri izlemeye götürmeye söz vermişti. Haritaya göre Longfu'ya uzun bir yol vardı ama Birgitta'nın zamandan bol bir şeyi yoktu. Sonsuz sokaklar denizinde ilerledi ve büyük sanat galerisini geçtikten sonra hastaneye ulaştı. Longfu 2 binadan oluşuyordu. Rostin 7 kat saydı. Hepsi beyaz ve griydi. Zemin kattaki pencerelerde parmaklıklar vardı. Perdeler kapalıydı ve pencere pervazlarındaki saksılarda çiçeklerin yaprakları kurumuştu. Hastanenin önündeki ağaçların da yaprakları dökülmüştü. Düzgün biçilmemiş, sararmış çimler köpek pisliği içindeydi. İlk izlenimlerine göre Longfu hastaneden çok hapishaneye benziyordu. İçeri girdi. Yanından bir ambulans geçti, sonra bir tane daha. Girişin yanında Çince yazılar vardı. Onları broşürde yazanlarla karşılaştırdı. Doğru yere gelmişti. Girişte beyaz önlüklü bir doktor duruyordu. Sigara içiyor ve yüksek sesle cep telefonuyla konuşuyordu. Kadın yeniden sokağa döndü ve meskenlerden oluşan mahallede dolaştı. Ne tarafa baksa yaşlı adamlar kaldırımlara oturmuş Çin satrancı oynuyordu. Ancak geniş bir alanı kaplayan hastanenin köşesine ulaştığında ne gördüğü kafasına dank etti. Daha önceden fark etmemiş olmak onu şaşırttı. Sokağın diğer tarafında bir gökdelen vardı. Cebinden broşürü çıkardı. İşte o bina. Hiç şüphe yoktu. En üst katında Birgitta'nın o güne dek gördüklerine benzemeyen bir teras vardı. Yandan bakıldığında bir geminin pruvasına benziyordu. Gökdelenin her tarafı koyu renk aynalı camlarla kaplanmıştı. Girişte silahlı nöbetçiler nöbet tutuyordu. Bu binada daha çok iş yerlerinin bulunduğunu tahmin etmek güç değildi. Dondurucu rüzgardan korunmak için ağacın arkasında durdu. Büyük kapılardan girip çıkan adamları izledi. Hızlı adımlarla yürüyor ve kendilerini bekleyen siyah arabalara biniyorlardı. Zihninde baştan çıkarıcı bir düşünce belirdi. Wang Minhao'nun fotoğrafının hala cebinde olup olmadığını kontrol etti. Eğer o binayla bir ilgisi varsa belki nöbetçilerden biri onu tanırdı. İyi de başlarını sallayıp adamın gerçekten de orada olduğunu söylerlerse ne yapacaktı? Bir türlü karar veremiyordu. Herhangi birine fotoğrafı göstermeden önce adamı neden görmek istediğine dair bir şeyler uydurmalıydı. Elbette kimseye Hesio Vaad'ında işlenen cinayetlerden bahsedemezdi. Ama her ne söyleyecekse inandırıcı olması gerekiyordu. Yanında genç bir adam durdu. Anlamadığı bir şeyler söyledi. Derken Birgitta adamın kendisiyle İngilizce konuştuğunu kavradı. ''Yolunuzu mu kaybettiniz? Yardımcı olabilir miyim?'' ''Şuradaki gösterişli binaya bakıyordum. Kime ait olduğunu biliyor musunuz?'' Adam şaşkınlıkla başını iki yana salladı. ''Veterinerlik eğitimi alıyorum. Gökdelenlerle ilgili bir şey bilmem. Size yardımcı olabilir miyim? İngilizcemi ilerletmeye çalışıyorum.'' ''İngilizceniz çok iyi.'' Terası işaret etti. ''Merak ediyorum da acaba orada kim yaşıyor?'' ''Çok zengin biri.'' ''Bana yardım edebilir misiniz?'' diye sordu Birgitta. Wang Minhao'nun fotoğrafını çıkardı. ''Gidip nöbetçilere bu adamı tanıyıp tanımadıklarını sorabilir misiniz?'' ''Neden sorduğunuzu sorarlarsa birinin ona iletmeniz için bir mesaj bıraktığını söyleyin.'' ''Mesaj nedir?'' Mesajı sonra getireceğinizi söylersiniz. Sonra buraya dönün, hastanenin girişinde sizi bekleyeceğim. Neden kendiniz sormuyorsunuz dedi adam. Çok utangacım. Batılı bir kadının Çinli bir adamı sormasının uygun kaçacağını sanmıyorum. Tanıdığınız biri mi? Evet. Her şey normalmiş gibi davranmaya çalışıyordu ama planından şüphe duymaya başlamıştı. Neyse ki adam fotoğrafı alıp binaya gitmeye hazırlandı. Bir ricam daha olacak dedi Birgitta. Onları orada en üst kattakinin yaşadığını sorun. Dev terası olan büyük bir daireye benziyor. Benim adım Huo dedi adam. Hepsini soracağım. Benim adım Birgitta. Nerelisiniz? Amerika? İsveçliyim. Yanılmıyorsam Çince'de Ruidian deniliyor. Orasının nerede olduğunu bilmiyorum. Tarif etmek imkansız. Adam sokağı geçerken Roslin geri dönüp alelacele hastanenin kapısına gitti. Bastonlu bir adam yavaş adımlarla açık kapıdan dışarı çıktı. Roslin bir an için kendini tehlikeye attığı hissine kapıldı. Kalabalık bir sokakta kimsenin kendisine saldıramayacağını söyleyerek sakinleşmeye çalıştı. İsveç'in kuzeyindeki küçücük bir kasabada bir sürü insanı öldüren bir adam paçayı kurtarabilirdi. Ama kalabalık bir sokakta batılı bir turisti öldüren bir adam paçayı kurtaramazdı. Hem de gündüz vakti. Çin'de böyle bir olaya izin verilmezdi. Bastonlu adam aniden yere düştü. Girişte nöbet tutan genç polis memurları yerlerinden bile kıpırdamadı. Birgitta önce tereddüt etti, sonra adamın ayağa kalkmasına yardım etti. Adam bir şeyler mırıldandı ama söylediklerinden hiçbir şey anlamadı. Minnettar mı yoksa öfkeli mi olduğunu çözemedi. Yaşlı Çinli baharat veya alkol kokuyordu. Ardından yavaş adımlarla sokağa doğru yürümeyi sürdürdü. Huo geri geldi, sakindi. Ürkmüş insanlar gibi bakışlarını etrafta dolaştırmıyordu. Birgitta Çinli'nin yanına gitti. Huo başını iki yana salladı. Kimse bu adamı görmemiş. Kim olduğunu bilen yok muydu? Kimse yoktu. Fotoğrafı kime gösterdin? Nöbetçilere. Binadan çıkan bir adam vardı, güneş gözlüklü. Doğru telaffuz ettin mi? Güneş gözlüğü. Çok güzel telaffuz ettin. En üst katta kim yaşıyormuş? O soruyu yanıtlamadılar. Ama orada biri yaşıyor değil mi? Sanırım ama soru hoşlarına gitmedi. Nereden anladın? Bana gitmemi söylediler. Sen ne yaptın? Huo şaşkınlıkla Birgitta'ya baktı. Gittim. Roslin çantasından $10 çıkardı. Çinli parayı kabul etmek istemedi. Wang Minhao'nun fotoğrafını geri verdi ve ona hangi otelde kaldığını sordu. Geri dönüş yolunu bildiğine emin oldu ve sonra nazikçe başını eğip onunla vedalaştı. Roslin otele dönerken yeniden insan kalabalığı tarafından yutulma ve bir daha asla bulunamama korkusuna kapıldı. Öylesine sersemletici bir histi ki yere düşmemek için duvara yaslanma ihtiyacı duydu. Çok uzakta olmayan bir çayhane gördü, içeri girdi. Çay ve bisküvi ısmarladıktan sonra derin nefes alarak kendine gelmeye çalıştı. İşte yine o his. Son yıllarda boğarcasına üstüne gelen panik hissi. Peki ne yaptı? Uzun yolculuk yıllardır altında ezildiği kaygılardan kurtulmasını sağlamamıştı. Tekrar Wang'ı düşündü. Buraya kadar izini sürebilmişti ama hepsi bu kadardı. Çayhanenin o kadar pahalı olmasına şaşırsa da hesabı ödedi ve kendini soğuk rüzgarla yüzleşmeye hazırlayıp dışarı çıktı. O akşam devasa Xianan Menjuangua Oteli'nin içindeki tiyatroya gittiler. Kulaklık takıp operanın çevirisini dinlemek mümkündü ama Karin Wiman çevirmen tutmuştu. Birgitta 4 saatlik performans boyunca yana eğilerek sahnede olup bitenleri özetleyen genç kadının anlaşılmaz açıklamalarını dinledi. Çoğunu anlamadı. Hem Birgitta hem de Karin gösterinin klasik Pekin operalarından, parçalardan oluştuğunu anladıklarında hayal kırıklığına uğradılar. Çok iyi olduğuna şüphe yoktu ama turistlere yönelik bir gösteriydi. Bittiğinde ve havalandırmanın gereğinden fazla soğuttuğu salondan çıktıklarında ikisinin de boynu tutulmuştu. Dışarıda konferanstakilerin Karin'in emrine sunduğu araba onları bekliyordu. Birgitta bir an aynı günün erken saatlerinde kendisiyle İngilizce konuşan Huo adlı genç adamı gördüğü izlenimine kapıldı. Ama her şey o kadar hızlı gelişti ki aynı kişi olduğuna emin olamadan adam kalabalığa karışıp kayboldu. Otele dönerken Birgit de sürekli arkaya bakıyor, tanıdık yüzler olup olmadığını kontrol ediyordu. Hayır, tanıdığı kimse yoktu. Baştan aşağı ürperdi. Anlaşılan korkuları temelsizdi. Ama Pekin Operası'nın çıkışında gördüğü kişinin Huo olduğuna emindi. Karin yatmadan önce bir kadeh bir şey içmek isteyip istemediğini sordu. Elbette isterdi. Bir saat sonra Karin uykuya dalmıştı. Birgit de pencerenin önünde durmuş parlak neon ışıklarına bakıyordu. Hala endişeliydi. Huo kendisinin nerede olduğunu nasıl öğrenmişti? Onu takip mi etmişti? Sonunda yatağına uzandı. Wang Minhao'nun fotoğrafını birilerine gösterdiğine çok pişmandı. Üşüyordu, saatlerce uyuyamadı. Pekin'deki o kış gecesinin ayazı Birgitta'nın iliklerine kadar işlemişti. 23. Kısım. Ertesi gün kar yağıyordu. Karin yapacağı konuşmayı gözden geçirebilmek için sabah 6'da uyanmıştı. Birgitta kalktığında arkadaşının pencerenin önüne çektiği koltuğa oturmuş, dışarısı hala karanlık olduğu için lambanın ışığında bir şeyler okuduğunu gördü. Onu kıskanmadan edemedi. Karin bol bol seyahat etmeyi ve farklı kültürleri tanımayı içeren bir hayat seçmişti. Kendi hayatıysa adliyelerde, gerçekler ile yalanlar arasındaki savaşın ortasında, doğruluğu tartışılır kararlar verip adaleti uygulamaya çalışarak geçiyordu. Sonuç genellikle belirsizlik ve çoğunlukla da hayal kırıklığına yol açıyordu. Karin Birgitta'nın uyandığını fark etti. ''Kar yağıyor'' dedi, ''fazla değil. Pekin'de kar fırtınaları olmaz. Düşen kar pudra gibidir ama taneler serttir. Çöldeki kum taneciklerini andırır.'' ''Ne kadar çalışkansın, çok erken kalkmışsın.'' ''Gerginim. Dinleyiciler arasında hatalarımı bulmak için bekleyen pek çok kişi olacak.'' Birgit de doğrulup hafifçe başını oynattı. Boynum tutulmuş. Pekin'de opera izlemek gerçekten fiziksel güç gerektirir. Bir opera daha izlemeye bir şey demem ama çevirmensiz olmak kaydıyla. Karin saat 7 olduğunda odadan çıktı. Akşam buluşmayı kararlaştırdılar. Birgit de bir saat daha uyudu ve kahvaltısını tamamladığında saat 9'du. Geriye önceki günün endişelerinden hiçbir şey kalmamıştı. Pekin Operası'ndan çıktığında gördüğünü zannettiği yüzü hayal etmiş olabilirdi. Bazen fantezilerinin boyutları kendisini de şaşırtıyordu. Oysa şimdiye kadar onlara alışmış olmalıydı. Sessiz hizmetkarların kuş tüyü toz süpürgeleriyle mermer sütunların tozuna alışlarını seyrederek otelin lobisinde oturdu. Kendini tam bir budala gibi hissediyordu. Çin satrancı veya mahjong alabileceği bir dükkan aramaya karar verdi. Ayrıca Staffan'a baharat almaya söz vermişti. Resepsiyondaki genç adam gidebileceği mağazanın yerini haritaya işaretledi. Otelde döviz bozdurduktan sonra dışarı çıktı. Önceki gün kadar soğuk değildi. Kar taneleri havada uçuşuyordu. Atkısını çıkarıp ağzını ve burnunu örttükten sonra yola koyuldu. Mağazaya varmak neredeyse bir saatini aldı. Wang Fuijing Daije adlı bir sokaktaydı. Ve bütün bir blok mağazaya aitti. Haşmetli kapılardan içeri girdiğinde kendini dev bir labirente adım atmış gibi hissetti. Akıntıya kapıldı. Her taraf meraklı gözlerle ona bakan, giysileri ve görünüşüyle ilgili yorumlar yapan insanlarla doluydu. Gözleri boşu boşuna İngilizce bir tabela aradı. Yürüyen merdivenlerden birine doğru ilerlerken satıcılardan bazıları bozuk İngilizceleriyle ona seslendi. Üçüncü katta kitap, kağıt, hediyelikler ve oyuncak satılan bölümü buldu. Genç tezgahtarla konuştu ama otel personelinin aksine bu genç kadın Birgitta'nın ne istediğini anlamadı. Tezgahtar diyafonun düğmesine bastı ve saniyeler içerisinde bir adam Birgitta'nın yanında belirip gülümsedi. ''Çin'e özgü oyunlardan arıyorum'' dedi Birgitta. ''Onları nerede bulabilirim?'' ''Mahjong mu?'' Adam onu başka bir kata götürdü. Her tür oyunla donatılmış yüzlerce raf vardı. İki tanesini seçti. Yardımları için adama teşekkür etti ve kasalardan birine gitti. Oyunlar paketlenip canlı renkli büyük bir naylon torbaya konulduğunda lokantaların olduğu bölümün yolunu tuttu. baharatların kokusunu alabiliyordu ve kısa süre içinde hoş karton kaplarda bir sürü farklı yiyeceğin satıldığı yemek büfelerine ulaştı. Tepsisini doldurup girişin yakınlarındaki kafeteryada oturdu. Çay içip aşırı tatlı oldukları için yemekte güçlük çektiği Çin pastalarını bitirmeyi denedi. İki küçük çocuk yanına gelip yan masada oturan anneleri tarafından geri çağrılana dek Birgitta'nın suratına baktılar. Birgitta ayağa kalkıp dışarı çıkmaya hazırlanmadan hemen önce gözetlendiği hissine kapıldı. Etrafa bakındı, yüzleri inceledi ama tanıdık gelen kimseyi görmedi. Bu kuruntular canını sıkmaya başlamıştı. Kendine kızdı ve mağazadan ayrıldı. Naylon torba ağır olduğundan otele taksiyle döndü ve günün kalanında ne yapabileceğini düşündü. Geç saatlere kadar Karin'i göremeyecekti. Arkadaşının katılması gereken resmi bir yemek vardı. Birgitta hastaneye giderken önünden geçtiği sanat galerisini gezmeye karar verdi. Yolu biliyordu. Oralarda acıkırsa yemek yiyebileceği pek çok restoran gördüğünü hatırlıyordu. Artık kar yağmıyordu ve bulutlar dağılmıştı. Kendini sabah olduğundan daha genç, daha enerjik hissediyordu. Eskiden yokuş aşağı yuvarlanan taşların özgürlüğünden bahsederdik. Şimdi gençken hayalini kurduğumuz o taşlara benziyorum diye düşündü. Boynu tutulmuş özgür bir taş. Galerinin ana binası ufak platformları olan tipik bir Çin yapısı gibi görünüyordu. Ziyaretçiler iki devasa kapıdan içeri alınıyordu. Galeri çok büyük olduğundan sadece zemin katı gezmeye karar verdi. Kurtuluş Ordusu'nun sanatı nasıl propaganda silahı olarak kullandığı ile ilgili bir sergi vardı. Resimlerin çoğu 1960'lardaki Çince dergilerde gördüğü çizimlerin tarzındaydı. Ama parlak renkler kullanılarak yapılmış soyut savaş ve kargaşa resimleri de vardı. Nereye giderse gitsin nöbetçilerle ve çoğu lacivert üniformalı genç kadınlar olan rehberlerle karşılaşıyordu. Hiçbiri İngilizce bilmiyordu. Sanat galerisinde birkaç saat geçirdi. Dışarı çıktığında saat neredeyse 3'tü. Göz ucuyla hastaneye ve arkasındaki dikkat çekici teraslı gökdelene baktı. Galerinin hemen yanında sade görünüşlü bir restoran vardı. Restoranda yemek yiyenlerin tabaklarındaki yemeklerden bazılarını işaret etmesinin ardından ona köşedeki masalardan birini verdiler. Ayrıca bira şişesini işaret etti ve içmeye başladığında ne kadar susamış olduğunu anladı. Karnını tıka basa doyurduktan sonra üstüne çöken rehavetten kurtulmak için iki fincan demli çay ısmarladı ve galeriden aldığı kartpostalları inceledi. O zaman farkına vardı. Sadece iki gündür şehirde olmasına karşın Pekin canına tak etmişti. Kendini huzursuz hissediyordu. İşini özlemişti ve zaman parmaklarının arasından kayıp gidiyormuş gibi geliyordu. Boş boş sokaklarda dolaşmayı sürdüremezdi. Baharatlar ve oyunlar da alındığına göre oyalanacak bir şeyler bulmalıydı. Bir amaç edinmeliydi. İlk önce otele gidip dinlenmesi gerekiyordu. Sonra doğru düzgün bir plan yapacaktı. Önünde ikisini büyük ölçüde yalnız geçireceği 3 günü vardı. Sokağa çıktığında güneş bulutların arkasında kaybolmuş ve hava soğumuştu. Ceketine sıkı sıkı sarındı ve atkısını boynuna doladı. Elinde bir parça kağıt ve ufak bir makas olan bir adam yanına sokuldu. Çat pat İngilizcesiyle silüetini çıkarmasına izin vermesi için ona yalvardı. Kestiği diğer silüetlerle dolu olan dosyayı gösterdi. Rostin ilk önce hayır diyecekti ama sonra fikrini değiştirdi. Şapkasını ve atkısını çıkarıp profilden poz verdi. Adamın çıkardığı silüet şaşırtıcı ölçüde iyiydi. Karşılığında $5 istese de o bir onluk uzattı. Adam yaşlıydı ve yanağında bir yara izi vardı. Rostin mümkün olsa adamın hayat hikayesini dinleyebilmeyi isterdi. Silüeti çantasına koydu. Eğilerek birbirlerini selamlayıp kendi yollarına gittiler. Saldırı gerçekleştiğinde ne olup bittiğini anlamadı. Bir kolun boynuna dolandığını ve kendisini geriye çektiğini hissetti. Aynı anda biri çantasını kaptı. Çığlık atmaya ve çantasını geri almaya çalıştığında arkasındaki kişi kadının boynunu daha büyük bir güçle sıktı. Karnına yumruk attılar. İki büklüm oldu. Güçlükle nefes alıyordu. Kaldırıma yığıldı. Her şey çok çabuk gelişmiş, saldırı 10, belki 15 saniyeden uzun sürmemişti. Yoldan geçen bir bisikletli ve elindeki alışveriş torbalarını kenara bırakan bir kadın, Rosti'nin ayağa kalkmasına yardım etmeye çalıştı ama başaramadılar. Birgit de Rosti'nin ayakta duracak halde değildi. Dizlerinin üstüne yığıldı ve bayıldı. 24. Ayrımın sonu. Sayfa 292.